varsa yeni izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam bizlerle beraber ve Onur Hocam bizlerle beraber. Buyur hocam, nasıl başlayalım?
İnşallah Ayrı Zaman'dan başlayabiliriz, bahsedebiliriz. İnşallah. Ayrı Zaman'da Hazreti Mehdi devrindeyiz çünkü şu anda. Peygamberimiz çünkü tarif vermiş, 1400'lerde başlayacak diye buyuruyor inşallah.
İnşallah.
Şu anda 1432'de olduğumuza göre Peygamberimizin bildirdiği dönemde yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Yani evet Onurcuğum, buyurun.
Ayrı zaman hani kelime anlamıyla ne demek? Ayrı son.
Evet.
Dünyanın sonuna geldiğimizi söylüyoruz. Ve gelmiş geçmiş dünyadaki en büyük İslam hakimiyeti olacağını söylüyoruz. Muazzam olayların arifesinde olduğumuzu, hatta içinde olduğumuzu söylüyoruz. Allah gökten metafizik olarak olur azm bir peygamberini dünyaya 2004 yılı civarında indirdiğini ve onun yine yaşamaya başladığını, normal insan gibi olduğunu söylüyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gibi dünyada en büyük oranda İslamiyet'in hakim olmasına vesile olacak, çok büyük bir hakimiyetin vesilecisi, elçisi olan bir insan yaşadığını söylüyoruz. Yani şey, öyle büyük ve öyle kutlu bir zamanda yaşadığımızı söylüyoruz ki, gelmiş geçmiş dünyanın en büyük hali Allah'ın izniyle. İnşallah. İnsanların o yüzden böyle uyanması lazım. Yani gaflet perdesini açması lazım.
Evet.
Evet, bir kısım insanların. İnşallah öyle büyük bir zamanda yaşıyoruz inşallah. Onu bir tekrar hatırlatmak istiyorum.
Evet inşallah. Bunu tabii nereden biliyoruz? Alametlerden biliyoruz. Yani Peygamberimiz alamet bildirmiş. Çok fazla alamet bildirmiş hem de. 200'e yakın alamet. Hani normalde Peygamberimizin söylediği tek bir alamet bile gerçekleşmiş olsa zaten ayrı zamanda olduğumuzu anlarız. Yani ayrı zaman için Peygamberimiz mesela sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların başındaki insanlardan bahsediyor. En sonunda zalim melikler çıkar diyor. O zalim melikler halka, Müslüman halka zulmeder ve Müslüman ülkelerde çıkacak fitneler sonucunda o zalim melikler baştan indirilir. Bakın tek bir ayrı zaman alameti bile, bakın tek bu alamet bile hiçbir şey olmasa, Peygamberimiz tarih dahi belirtmese şu anda ayrı zamanda olduğumuz ve Hazreti Mehdi'nin yaşadığını anlamamıza yeter bu. Çünkü o kadar zaman geçmiş böyle bir şey olmamış. En son şu son 50-60 yıllık dönem içerisinde Müslüman ülkelerin başına zalim melikler geçmiş. Gerçekten de birçoğu zalim. Ve de şu anda 2011 yılı itibariyle bir bakıyoruz çok ilginç bir şekilde. Birinden diğerine sıçrayan fitneler olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten öyle oldu. İsyan fitnesi başladı. Birinde bitmeden diğerine sıçrar diyor Peygamberimiz. Aynı şekilde gerçekleşti. Birinde bitmeden diğerine sıçradı. Orada bitmeden diğerine sıçradı. Ve zalim melikler indirilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonlarını gördük. Nasıl bir son yaşadıklarını gördük, şahit olduk. Dolayısıyla hani nasıl anlayacağız ayrı zamanda olduğumuzu, nedir delilleri, acaba biz nasıl kanaat getirebiliriz? Yani bu kadar olaydan sonra bir insanın kanaati gelmiyorsa zaten hani o kişinin hani cahilinden yapanları tenzih ederiz de hani bu cahilinden yapacak bir durum da değil. Yani 200 alameti bir kişi öğrendikten sonra halen daha ayrı zamanda değiliz diyorsa Allah inancını bir sorgulaması gerekiyor. İman hikayetleri okuyabilir. Mesela hocamızın Balarısı Mucizesi kitabı var. Ondan sonra Karınca Mucizesi kitabı var. Çok güzel kitaplar. Evrenin Yaratılışı kitabı var mesela. Materyalizmin geçersizliğine tam kanaat getirmesi açısından. Hani bunu ateistler için söylemiyorum. Yani ateistim diyenler için söylemiyorum. Hani ben Müslümanım, elhamdülillah çok da dindarım diyen bir insan için de söylüyoruz aynı zamanda bunu. Eğer yani bu kadar alametten sonra halen daha ayrı zamanda değiliz diyorsa birisi. İman hikayetleri mesela bizim programlarımızı izleyebilir yine. Balarısı'nın Mucizesi mesela çok üzerinde düşünülecek bir konudur. Onun üzerinde tefekkürler edebilir. Ondan sonra ayrı zamanda olduğumuzu Allah'ın izniyle kanaati gelir. Yani bunlar böyle çok zor anlaşılacak meseleler değil. Çünkü Allah hiçbir şeyi, hiçbir konuyu zor anlaşılacak bir şekilde yaratmamış. Yani Peygamberimizin bildirdiği konular da çok kolay anlaşılır. Fırat'ın suyu kesilecek diyor Peygamberimiz. Altından dağ yükselecek, dağ çıkacak. 1400 sene boyunca olmuyor. Tam 1400'e geliyoruz. Altında dağ şeklinde bir baraj inşa ediliyor ve suyu kesiliyor. Şimdi bu anlaşılmayacak bir şey mi? Tam verilen tarihte oluyor bu. Talikan'a yazık oldu, Afganistan'a. Orada Allah hakkıyla insanlar vardı. Orada Allah'ın altın ve gümüş olmayan hazineleri vardı diyor Peygamberimiz. Afganistan işgali oluyor 1979 yılında. Şu anda biliyoruz 2011 yılı itibariyle yine Afganistan'da altın ve gümüş olmayan trilyon dolar değerinde madenler çıktı. Şimdi çok zor mu ayrı zamanda olduğumuzu anlamak? Bunun gibi, yani biz burada sürekli örneklerini veriyoruz. Bunun gibi 200 tane alamet gerçekleşiyor. Detaylarına inersek 1000 hesabıyla alamet var aslında. Yani biz şu anda tam detayları üzerinde de konuşmuyoruz ama hani genel alametlerden 200 tanesi toplumsal olaylar veyahut da gök olayları gibi olaylardan 200 tanesi gerçekleşmiş durumda. Aynen gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla şu anda Hazreti Mehdi yeryüzünde ve İstanbul'da. Ya yani bunu net olarak biliyoruz Allah'ın izniyle. Hani bu bir şey gibi de değil. Hani olması imkansız bir şeye inanılıyormuş gibi bir durum değil. Çok net bir konu. Hani detayları bilen bir insan için Allah'ın izniyle çok net. Şimdi ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii bildiriyor. Hazreti Mehdi'nin geçmişte yaşamış peygamberlerin bir özeti olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Geçmişteki peygamberlerin yaşadığı her ne varsa tabii Hazreti Mehdi de aynılarını yaşayacak. Allah'ın kanunu gereği, sünneti gereği. Bunu Allah ayette bildiriyor çünkü. Bakara suresi 214. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi ve beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır buyuruyor Allah ayette. Yani geçmişte yaşayan kişilerin, Müslümanların, peygamberlerin, elçilerin başına gelenler her zaman için sonra gelen Müslüman ve Müslümanların ve elçilerin de başına geliyor. Dolayısıyla peygamberimizden sonra da Hazreti Mehdi geleceğine göre, Hazreti İsa geleceğine göre Hazreti Mehdi ve talebeleri için de geçerli. Mesela Kur'an'da anlatılan bütün konular. Mesela neler söyleniyor? Mesela deli denmesi, deli iftirası atılması. Şura suresi 27. ayette Firavun dedi ki şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delidir. Neden delidir diyorlar? Kişiliksiz ve karaktersiz insanlar. Ha biz bir deliye, peygamberlerimizi tenzih ederek söylüyorum. Bir deliye uyuyor durumunda olmaktan çekinsin insanlar. Kişilik ve karakteri zayıfsa eğer uzak dursun. Amaç bu. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki bu öğretilmiş bir delildir. Bakın yine başka bir peygambere söyleniyor. İşte böyle onlardan öncekilerde bir elçi gelmeyi versin mutlaka büyücü ve cinlenmiş derlerdi. Bakın büyücü, insanları büyülüyor, insanları etkiliyor. İnsanların beynini yıkıyor. Ne zaman bir elçi gelse bunu söylüyorlar. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuz Nuh'u yalanladılar ve delidir dediler. O baskı altına alınıp engellenmişti. Bakın gözaltına alınıyor. Baskı altına alınıyor. Hazreti Nuh'a deli deniyor. Sonra gözaltına alınıyor Hazreti Nuh. İnşallah. Demek ki Hazreti Mehdi de benzeri olaylarla karşılaşacak. Mesela yine gençlerin iman etmesi elçileri. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmalı korkusuyla iman eden olmadı. Yani bulunan ülkenin işte güçleri başındaki kişiler tarafından işte gözaltına alınırız, tutuklanırız, başımız belaya gider, ismimiz mimlenir korkusuyla demek ki Hazreti Mehdi devrinde birçok kişi Hazreti Mehdi'den uzak duracak ve ona gençlerden çok az kişinin iman ettiğini zaten Peygamberimiz 313 kişi olduğunu belirtiyor. İman edeceğini biliyoruz inşallah. Yine Mutaffifin suresi 32. ayette bakın müminlere ne deniyor? Peygamberimize de denmiştir. Bütün diğer peygamberlere de denmiştir. Hep aynı kelimeler kullanılır inşallah. Hepsini tenzih ederek söylüyorum tabii. Ayet de bu şekilde geçiyor. Onları gördükleri zaman bunlar elbette şaşkın sapıklardır derlerdi. Bakın şaşkınlık ve sapkınlıkla suçluyorlar peygamberleri. Mesela yalancı iftirası atılıyor yine. Zikir vahiy içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şımarıktır. Kamer suresi 25. ayette bakın. Elçilere söylenen sözlere bakın. Çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şımarıktır diyorlar. Kim diyor bunları? Müşrikler söylüyor ve küfür söylüyor peygamberlere karşı. Demek ki Hazreti Mehdi'ye de buna benzer sözler söylenecek. Bunu anlıyoruz. Mesela peygamberimize şöyle bir iftira atıldı yine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Furkan suresi 4. ayette inkar edenler dediler ki bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. kendisi düzüp uydurmuş ve ona bir başka toplulukta yardımda bulunmuştur. Böylelikle onlar hiç şüphesiz haksızlık ve iftira ile geldiler. Mesela Kur'an Allah'ın vahyi, Allah'ın indirdiği bir kitap. Ama o konuda iftira atıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Muhammed yazmıştır. Ona da bir ekibi yardımcı olmuştur bu konuda diyorlar. Demek ki Hazreti Mehdi'ye de buna benzer bir iftira atacaklar. Yine bunu anlıyoruz inşallah. Hem Kur'an ayetlerinden hem hadislerden anlıyoruz inşallah. Alay edilmesi yine var. Onlara herhangi bir elçi gelmeyi görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Hicr suresi 11. ayette. Müslümanlarla kendi zayıf akıllarınca hem müşrik hem münafık hem de inkar edenler alay ediyorlar. Hani bu alaydan neden alay ediyorlar? Çünkü alay edilen bir insana uyuyor olmak insanları kişiliksiz ve karaktersiz insanlar için zor bir durumdur. Kesin bir davası varsa ve kesin bir inancı varsa ancak ona güç yetirebilir. Yoksa insanların yani bir kısmı belki de birçoğu o konuda güçsüzdürler. Yani mesela alay edilen birisinin yanında olmak istemezler. Mesela hemen peygamberlerle alay ediyorlar ki başına herkes toplanmasın, onun yanında olmasın insanlar diye. Demek ki Hazreti Mehdi diye de aynı şekilde bir propaganda yapacaklar. Yine başka bir ayette andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edeceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan yani müşrik karakterinden çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Yani ağır hakaretler işitileceğini biz anlıyoruz. Hazreti Mehdi ve talebeleri için de yine bunun geçerli olacağı ayetlerden belli. Çünkü Peygamberimize de aynı şeyleri yapmışlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hiçbir şekilde ne Peygamberimiz tabii ki etkileniyor, ne yanındaki müminler etkileniyor. Yani hiçbir şekilde kale dahi almazlar yani inşallah. Mesela şöyle bir iddia var yine. Şimdi Peygamberimiz geldiği zaman müşrik karakteri tabii dini böyle içinden çıkılmaz bir hale getirmişlerdi o dönemde İslam dinini. Yani anlatılan din çok sade, kolay anlaşılır, kolay yaşanır bir dinken binlerce, on binlerce detay dine soktular. Ve müşrik dini haline getirdiler. Müşrik sistemi tabii zaten elçiler, peygamberler o müşrik sistemini düzeltmek için gelirler. Hazreti Mehdi de aynı zamanda bunun için gelecek. Bakın Peygamberimize yanındaki talebelerine, sahabelere ne diyorlar? Hud suresi 27. ayette. Kavminden ileri gelen inkarcılar biz seni yalnızca bizim gibi beşerden başkası görmüyoruz. Yani normal bir insansın diyorlar. Bir haşa bir özelliğin yok diyorlar. Sana sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Yani diyorlar ki sen zaten normal bir insansın diyorlar. Yani dini eğitimin yok, herhangi bir bilgin yok. Durup dururken normal hayatını yaşarken peygamber olduğunu iddia ediyorsun diyorlar haşa. Yanındaki insanlara da bakıyoruz. Onlar da son derece sığ görüşlü. Hani bilgisiz, dini bilgileri de olmayan insanlar gibi bir iddiaları oluyor. Bakın bunları peygamberlere ve yanındaki sahabelere yapıyorlar bu iddiayı. Seni bir beşer görüyoruz diyorlar. Normal bir insansın, bir özelliğin yok. Yanındakiler de sığ görüşlü insanlar diyorlar. Bu dinin tabii özünü kavrayamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü din öyle 20 senelik bir eğitimle öğrenecek bir konu değil din. Yani Allah dini yaşamamız için zaten bizi dünyaya göndermiş. Dini de çok kolay anlaşılır kılmış. Kur'an'ı mesela hocam söylemişti. Bir kere okunması, sonra da ayetler üzerinde tefekkür edilmesi, Allah'a derin iman edilmesi, iman hikmetleri üzerinde sürekli düşünüyor olması, zaten ibadetler belli, ibadetlerin yapılması. Onun haricinde mesela geçenki televizyon programında örnek verdi hocamız. Hani abdestin alınması zaten hani bir cümlede anlatılacak bir konudur abdest. 120 sayfa abdestle ilgili kitap yazıyorlar dedi mesela hocamız. Böylelikle hani dini içinden çıkılmaz, yaşanması imkansız bir hale getiriyorlar dedi. Halbuki din çok kolaydır yaşaması. İnşallah Hazreti Mehdi döneminde yine biz buna şahit olacağız. Yine Enfal suresinde peygamberlere tuzak kurulması var. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlar. Demek ki Hazreti Mehdi'ye de tuzak kuracaklar öldürmek için. Ve kardeşlerinin özellikle mesela Hazreti Yusuf'u kardeşleri öldürmek istiyor normalde. şeytan Allah'ın öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Aynı zamanda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 70 bin sarıklı müşrik karakterinin aslında Hazreti Mehdi'yi şehit etmek istediklerini, öldürmek, ölümüne fetva verdiklerini ama aslında vereceklerini ama ilim kılıncından korktukları için bunu yapamadıklarını bildiriyor. Bakın Hazreti Yusuf için de aynısı geçerli olmuş o dönemde. Ve peygamberlerin bir özelliği de şu, onun mülkünü güçlendirmiştik, ona hikmet ve anlatım çarpıcılığı vermiştik. Peygamberlerin ve elçileri hikmetli konuşmaları ve anlatımlarının çarpıcı olmasıdır. Yani çok detaylı bir anlatım, uzun uzun diye bir anlatım elçiler, peygamberler yapmıyorlar. Hazreti Musa mesela Firavun'un karşısına gittiği zaman uzun uzun fıkıh bilgisi anlatmıyor. Allah var diyor. Allah'a iman et diyor. Bana da uyacaksın diyor yani. Bana uy diyor. Bana itaat et, seni doğru yola ulaştırayım diyor. Yani saatlerce gel seni işte eğitime tabi tutacağım. Sana uzun uzun bilgiler anlatacağım demiyor. Yani çok detaylı bir konu yok zaten çünkü. Allah'a derin iman var. İbadetler var. Kur'an'a tabiyet var. Elçi var. Her dönemde zaten elçi var. Elçiye itaat var. Bu kadar, başka bir şey yok zaten.
Çok temel yani.
Çok, evet, çok temel bir konu. İnsanı tabii Müslüman bunu gördükten sonra 24 saatini zaten Allah'a diyor Müslüman. Yani Allah yolunda mücadeleye adıyor. Bu zaten insanın tüm hayatını kapsıyor ama dini bilgi olarak öyle bir insanın 30 sene eğitimden sonra ancak öyle bir konu yok yani inşallah.
İnşallah. Konuşmanın başında anlamamızı çok kolay olacağını söyledin aslında ayrı zamanda. Ayrı zamanda olduğumuzu. Gerçekten çok kolay. Ama cahilinden yapanları tabii tenzih ederiz. Bir kısım insanlar görmezlikten geliyorlar aslında. Bu şekilde ifade edebiliriz. Çünkü Cübbeli Ahmet de bunu çok detaylı olarak anlatıyor. Maddesine dokunacak diyor, menfaatine dokunacak diyor. Yani insanlar ayrı zamanda alametleri açık gördükleri halde görmezlikten gelecekler. Çünkü işlerine gelmeyecek. O da ne? İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasıyla değil mi? Kendisinden aslında nefsine uygun yaptığı, yani İslam'a uygun olmadan yaptığı hareketleri yapamayacağı bir ortam oluşacağı için, menfaatlerine göre, evet, hareket edemeyeceği bir ortam oluşacağı için o ortamın oluşmasını istemiyor. Menfaatlerine göre yaşamaya devam etmek istiyor. Nefsani yaşamaya devam etmek istiyor bir kısım insanlar. O yüzden de bu kadar alamet biz değil mi açıkça görüyoruz. Evet. Peygamberimizin söyledik bütün alametleri sallallahu aleyhi ve sellem'in görüyoruz. Ama bazı insanlar hala bunun üzerine dikkat ederseniz hatta hiç böyle bir konu yokmuş gibi davranıyor bazı insanlar.
Evet.
Yani hiç haberleri yokmuş ya da hiç önemli görmüyorlarmış gibi davranıyorlar. Tabii Allah korusun, bu Allah'a hesabı verilemeyecek bir konu. Çünkü bakın birçok alamet gerçekleşti dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birebir anlatıyor olayları. Birebir anlatıyor. Bakın bir hadis-i şerif var, onu okuyorum. Sevban radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına, sofralarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Böyle savaşın artacağı bir döneme işaret ediyor, kargaşanın daha doğrusu. Devam ediyor hadis-i şerif. Birisi bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak dedi. Peygamberi söylüyor sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüze de vehn atacak buyurdu. Yine bir adam vehn nedir ya Resulullah diye sorunca vehn dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir buyurdu. Bakın bugün gördüğümüz bir kesit aslında bu. Bir dünyadan bir kesit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 yıl önce ortamı aynen anlatıyor. Evet. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu anlatımını biz bugün görüyoruz. Değil mi? Sayı çok kalabalık. Müslümanların sayısı. Ama etkisini de görüyoruz. Yani diğer insanların yaptığı zulmü görüyoruz. Değil mi? Müslüman, birçok Müslüman ülkede Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmü görüyoruz bu kalabalık sayıya rağmen. Demek ki Peygamberimizin bildirdiği şeyleri biz görüyoruz. Ve bunları inkar edemeyiz. Bir insan bunları inkar edemez. İnkar evet. etmemesi gerekir daha doğrusu.
Müslümansa. Müslümansa
samimi olarak iman ettiğini evet. söylüyorsa bunları inkar etmemesi gerekir. Ki anlatılan şey, peygamberimizin de anlattığı şey çok güzel bir hayat olacak. Kimsenin burnu dahi kanamayacak buyuruyor. Uykusunda olan uyanmayacak buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın böyle bir sevgi ve şefkatin olacağını bildiriyor insanlara karşı. Ve tüm insanlara karşı. Tamamen bir özgürlüğün hakim olacağı. Yani illa bir insana bu böyle diye değil mi? Şey ettirilmeyecek, kabul ettirmek zorunda bırakılmayacak. Evet. İster kabul eder, ister etmez. Allah Kur'an'da İslam'da zorlama ve baskı yoktur buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığın, dinde. Dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da tamamen Kur'an'a göre yaşayacağı için hiçbir şekilde onun döneminde de zorlama ve baskı olmayacak. Ya bu çekinen insanlar boşuna çekiniyorlar aslında.
Evet.
Ve konuyu görmezlikten gelmekle de zahiren kendi kendilerini zora sokmuş oluyorlar. Çünkü hocamızın kitabı var. Çözüm Kur'an ahlakı diye. Maşallah. İsmi zaten bütün konuyu özetliyor kitabın. Çözüm Kur'an ahlakı. İnsan bunu görmezlikten gelip başka yerlere çözümü başka yerlerde ararsa değil mi? Farklı farklı konularda çözüm aramaya çalışırsa bu zorluktan, bu baskıdan hiçbir şekilde kurtulamaz. Zahiren. Evet. Allah bunu çünkü ortamı gösteriyor. Kur'an ahlakından başka bir çözüm arandığında ne olacağını gösteriyor Allah. Müslümanın sayısı fazla oluyor ama zahiren de baskı ve şiddet içinde oluyorlar. Herkesin, tüm Müslümanların, tüm müminlerin çözümü Kur'an ahlakında aramaya çalışmaları lazım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olmaları lazım. Yardımcı olmak derken şunu kastediyorum. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri detaylı olarak vazifelerini bildiriyor. Bu vazifeleri her Müslümanın yapması lazım. Yardımcı olmak bu demek oluyor.
İnşallah.
Değil mi? Geçen gün programda hocamız söyledi. Her Müslümanın bu çabayı göstermesi gerekir.
Evet.
İnşallah.
Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği, uyardığı konular var. Yani Müslümanlar, her zaman Müslümanlarını. Aynı zamandaki Müslümanlara seslenerek fazla taassuba kaçtınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın fazla taassuba kaçtınız. Hazreti Mehdi ne yapacak? Bu taassubu kıracak. Yani Kur'an ahlakı düzeyine getirecek. Kur'an'da Allah bize neyi haram kılıyorsa biz onu yapmayız. Neyi helal kılıyorsa onu yaparız.
Evet.
Kur'an'ın ve Peygamberimizin yaşantısı haricinde şeyleri çok fazla abartıp mesela olmayan hükümler çıkartıp insanları dinden uzaklaştırmak için bir çaba sarf edeceklerini anlıyoruz biz. Peygamberimiz o yüzden uyarıyor. Fazla taassuba kaçtınız diyor. O yüzden Hazreti Mehdi'nin de biz bu taassubu kıracağını biliyoruz. Yaptığı şeylerle, yaptığı uygulamalarla bu taassubu kıracak inşallah. Ve Mehdi'nin amelinde ayıp olmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bunu Peygamberimiz özel olarak bilgisini verdiğine göre hani bazı insanlar demek ki ayıp değil mi diyecek Hazreti Mehdi'nin yaptıklarına. Ayıp olmaz diye Peygamberimiz de uyarmış. Ayıp olmayacak diye uyarıyor inşallah. Biz bunları hadislerden anlıyoruz. Aynı zamanda o Kur'an'ın okunmasından uzaklaştırılmak için pek çok şeyin yapıldığını görüyoruz. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'ni harekete geçiren bir devlet büyüğünün, hangi devlet olduğunu hatırlamıyorum, söylediği bir şey var. Diyor ki Müslümanlara ellerinde Kur'an olduğu sürece hükmedemeyiz diyor. Ya ellerinden Kur'an'ı alacağız diyor ya da okumalarına engel olacağız diyor. Bakıyoruz Bediüzzaman da bunu duyduğu zaman tabii Hamiyet İslamiyesi feveran ediyor adeta ve geceli gündüzlü bunu engellemek için İslam'a hizmet ediyor. Hayatını buna adıyor inşallah. Şimdi şu anda da baktığımız zaman nasıl yapıyorlar bunu? Deccal'in iki türlü metodu var. Ya küfürle bunu yapmaya çalışıyor veyahut da Peygamberimizin bildirdiği bu 70 bin sarıklı, Deccal'e tabi olan sarıklıyla yapmaya çalışıyor. Ne diyorlar bunlar? İşte Kur'an'ı okuman için bir kere şunu yapman lazım, bunu yapman lazım, bunu yapman lazım, bunu yapman böyle bir liste uzuyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor. Kişi diyor ki yani ben bunu zaten yapamam diyor yani. Mümkün değil yapmam. Hadi bir deneyeyim diyor yapmayı. Tamam şu an yaptım diyor. Okuyabilirim değil mi diyor. Hayır diyor. Yani okuyamazsın. Niye okuyamazsın biliyor musun? Sen anlayamazsın çünkü Kur'an'ı diyor. O yüzden diyor yani hani ben onları da öylesine saymıştım zaten diyor. Hiç boş ver diyor yani. Bu olaya girme diyor. Ondan sonra tamam diyor o zaman ne yapacağız Kur'an'ı? Güzel bir bezin içerisine koyalım. Saygı icabı olarak asalım bir yerde yani duvarımızda dursun diyor. Şimdi bu bir oyun olduğu açık değil mi yani? Çok bariz belli bir şey yani bunun bir oyun olduğu. Cahilliğinden bunu yapanları yine tenzih ederiz. Yani cahilliğinden bu olayın içerisine girenleri tenzih ediyoruz ama bu bir oyun. Bu oyuna bizim düşmememiz gerekiyor. Kur'an'ı açıp bakacağız. Okuyacağız inşallah. Hem bariz zamanda olduğumuzu göreceğiz hem Müslümanların özelliklerini tanıyacağız. Bize anlatılanla değil, Kur'an'dan öğreneceğiz. Bize anlatılanlardan olursa, anlatılanlara göre hareket edersek, Peygamberimizin 1400'lü yıllarda yaşayacağını söylediği 70 bin sarıklıdan bir tanesinden duymuşsak ya. Çünkü Peygamberimiz 1400'lü olacak diyor bu olaylar. 1400'lü yıllarda 70 bin tane sarıklı, sahtekar hoca, deccale tabi olan hoca olacak diyor. Onların anlatımları olacak insanlara. Ya biz onlardan duyduğumuz bir şey üzerine bir konuda dinle ilgili hüküm veriyorsak çok yüksek bir ihtimal 70 bin sarıklı çünkü yani kime sorsak neredeyse onlardan biri çıkacak gibi tabii çok değerli hocalarımız var o ayrı o yüzden çok dikkatli olmak lazım ayrı zamandayız 1400 yıllardayız açacağız Kur'an'ı ne hüküme bakacaksak Kur'an'dan bakacağız inşallah
zaten Bediüzzaman Hazretleri söylüyor İslam birliği için diyor en büyük engel bu cahiliye takımı var yani yobazların olduğunu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani münafıkların ve yobazların olduğunu söylüyor. Kafirler demiyor mesela veya darinistler demiyor mesela. Veya. İslamiyet'e darbe vurma anlamında ve özellikle işin çok daha zora sokulması anlamında özellikle bu yobaz kesimin İslamiyet'i senin söylediğin gibi tanıtım yani normalde Müslüman bir kesim oluyor. Müslüman olarak hayatını yaşıyor. Belli bir cemaati oluyor ve onun belli bir taraftarı oluyor. Görenler de İslamiyet'in nasıl olduğunu onlardan öğrenmeye yoluna gidiyorlar. Veya İslamiyet denince aklı onların görüntüsü geliyor. Öyle olunca diyorlar ki ya İslamiyet eğer böyle bir şeyse o zaman biz istemiyoruz diyorlar. İşte bu çok büyük bir hadise. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam birliğini kurma konusunda yani dini özüne döndürüp öz olan o dini dünyaya hakim etme konusunda karşılaşacağı en büyük engel bu adamların, yani bu kesimin, bu gürahatın oluşturmuş olduğu topluluk oluyor. Çünkü içerisinde münafıklar da var. İçerisinde böyle cahilane yobazlar da var inşallah. Hatta Peygamber Efendimiz bu konuya işaret ediyor. Hadislerde söylüyor. Mesela diyor ki, ahir zamandaki özellikle bu azılı münafıkların varlığına işaret ederek şöyle diyor. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ahir zaman cemaatinin az olacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra eve döndüğünde tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler. Ve hep aynı işi tekrarlar. Yani sayı azalıyor. Filtreden geçiyor. Sürekli miktarı azalıyor. Sonunda kurtların hiç zarar vermediği, veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır diyor inşallah. Ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin hem azlığına hem de o dönemdeki münafıkana hareketin ne kadar bol miktarda ve çok miktarda insan tarafından olacağına, onların da ayıklanarak yani temizlenerek en sonunda berrak bir hem dine hem de cemaate kavuşacağını inşallah söylemiş oluyor.
Evet. Normalde artması lazım değil mi? Azalacağını bildiriyor Peygamberimiz. O kişilerin ayrılacağını bildiriyor münafıkların. O da işte imanın nuruyla tanınacak olmasından dolayı. Allah-u Alem bir hikmeti de o yani o insanlar da hem samimi olarak zaten iman etmeyen insanlar hem de imanın nuruyla tanıyamayan insanlar ayrılmış oluyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden.
Evet. Başka hadislerle devam edelim. Suçlular çehrelerinden tanınacak. Erdem'in söylediği gibi. Muhammed suresi ayette inşallah Allah buyuruyor. Muhammed suresi 30. ayette münafıkların çehresinden tanıyacağını söylüyor Rabbimiz. Ayeti hakkında Peygamber Efendimiz ise şöyle bir hadis söylüyor. Allah onları tanır. Lakin bu ayet Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Yani münafıklarla ilgili olan bu ayetin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la hakkında nazil olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları yani münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Manen bütün bu münafıkların mücadelesinde mağlup olacaklarını ve Mehdi taraflarının galip olacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Çok net bir şekilde inşallah. Hatta ayetin bak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a nuzul olduğunu söylüyor. Ona nazil yani ona işaret ettiğini söylüyor. Evet, inşallah. Evet.
Ve burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yine dönemin en önemli konusunu hedef aldığını görüyoruz. O konuyla ilgilendiğini görüyoruz. Çünkü münafıklar bunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de dile getiriyor. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. İslam için, İslam ahlakı için zahiren asıl tehlike münafıklar. Çünkü içeriden mücadele ediyorlar. Müminlerin yanındaymış gibi gözüküp onlarla içeriden mücadele ediyorlar. Yani kafirler gibi müminlerin karşısına geçip biz sizinle mücadele ediyoruz deyip değil mi? Düşmanını orada sen direkt görüyorsun. Kafir olduğunu görmüş oluyorsun. Ama münafığı görememiş oluyorsun zahiren. Tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın dilemesiyle izniyle görüyor. Çehrelerinden tanıyor. Ama diğer müminler görememiş oluyor sonuçta. Fark edememiş oluyor. Asıl tehlikede zahiren bu olmuş oluyor İslam için. İslam ahlakının daha doğrusu yaygınlaşması için. İçeriden uğraşanlar müminlerle münafıklar olmuş oluyor. O yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bu tehlikeyi Allah'ın izniyle fark ediyor. Ve münafıkları manen darmadağın ediyor. İnşallah.
İnşallah.
Hiçbir zarar veremiyor.
Evet. Bu diğer hadislerde münafıkların kalpleri kurt kalbi gibi olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Hiçbir şey seni ona yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmekten, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Tabii Peygamber Efendimiz Mehdiyet'in olduğu dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı muhakkak arayıp bulun ve ona biat edin diye emir buyuruyor.
Evet.
Ta 1400 sene önce maşallah. Bu hadislerde çok net bir şekilde görülüyor. Ki hocamız inşallah bu konuyu bir Mehdi öncüsü olarak bize talebeler olarak inşallah çok sık anlatıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz söylüyor. Çünkü hatta yani ilk olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah Müslümanlara hakimiyet vereceğini söylüyor. Bu hakimiyetin ahir zamanda olacağını artık zaten dünyanın son zamanlarına geldik. Bu zamanda olacağını artık anlıyoruz. Birçok ayetin ebcedi bu zamanın tarihlerini veriyor. Bunların hiçbirisi rastlantı olamaz ve hikmetsiz bir şey olamaz. Allah önce Kur'an'da bildirdiği bu ayetlerle daha sonra elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sözleriyle insanlara işaret etti hadislerde. Ve birçok kıymetli İslam aliminin Bediüzzaman Hazretleri gibi risalelerinde yazmış olduğu, vermiş olduğu ahir zamanla ilgili bilgilerde ahir zamanda muhakkak bir İslam birliğinin kat'i surette geleceği, bunda ahir zaman cemaati, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve onun cemaatinin ve Hazreti İsa Aleyhisselam ve onun cemaatinin çok büyük gayret ve çaba sarf edeceğini, bu zamanda o zaman olduğunu çok net bir şekilde söylüyor, tarif ediyorlar inşallah.
İnşallah.
Biz de bunu çok dile getiriyoruz. Çünkü o zamanda yaşıyoruz. Yani çünkü şu an o an. Yani işimizi büyütmenin, ekonomik olarak genişlemenin değil veya başka böyle şeylerin peşine koşmanın değil. Esas önemli olan bu zaman, yani bu zamanda ahir zamanın gerektirdiği şeylerin ne olduğunu anlatıyoruz inşallah.
İnşallah. Kırmızı ve yeşil bayraklar evet. Birleşecek diyor Peygamberimiz.
Evet. İnşallah. Bir de hadis-i şerifin yer aldığı sıraya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bakın hiçbir şey seni ona biat etmekten alıkoymasın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde müminlerin değil mi peygambere biat etmesine alıkoymaya çalışan çok kişi vardı. Birçok kişi vardı. Müşrikler vardı. Diğer münafıklar vardı. Hep müminleri peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin yanından alıkoymaya çalışıyordu bu insanlar. Farklı farklı yöntemlerle bakın. O yüzden hiçbir şey seni diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yönelik, onun dönemine yönelik, onun cemaatine yönelik konuşurken de hiçbir şey olarak belirtiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela ne yapıyorlardı? Daha önce defalarca söyledik. Münafıklar Dırar Mescidi açıyorlardı. Müminlerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmesine alıkoymaya çalışıyorlardı. Tehdit ediyorlardı. Biraz önce söylediğim haşa tenzih ederiz deli diyorlardı. Değil mi? Alıkoymaya çalışıyorlardı çünkü. Evet. Birçok yöntem var alıkoymaya yönelik. Evet. O yüzden ayrı zamandaki müminlerin de buna dikkat etmeleri lazım. Peygamberimiz özellikle bildirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ayrı zamanda da diğer insanlar, iman etmeyenler, hem münafıklar hem müşrikler hem kafirler müminleri birçok yönden alıkoymaya çalışacak. Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına gitmekten. O yüzden hiçbir şey seni ona biat etmekten alıkoymasın olarak buyuruyor Peygamberimiz.
Ve çok şiddetli olacağını da zaten Hazreti Mehdi'nin talebe sayısından anlıyoruz.
Evet.
Yani 7 milyar insanda 313 kişi olacak yani. Ne kadar Hazreti Mehdi'ye karşı şiddetli bir propaganda yapılacağını anlıyoruz inşallah.
Evet.
İnşallah. O sayı azalmıyor da artmıyor da. O da metafizik bir durum inşallah.
Evet.
Yani istesin de artmıyor ki isteniyor yani. Cemaat herkese tebliğ yapılıyor. Bütün dünya İslam hakim oluyor. Yani herkes artık Allah'a iman ediyor. Ama o çekirdek kadro hiçbir zaman artmıyor.
Evet.
Metafizik bir durum orada değil mi maşallah? İman ediyor insanlar.
Tabii sona ana kadar devam ediyor. Sonra milyonlar fedakarhane diyor Bediüzzaman Hazretleri. Onların da desteğiyle sayılar tabii milyonları buluyor.
Evet. Başka bir hadiste Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Ümmetimden bir taife, herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Allah, yani onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Dediğim gibi sayı değişmiyor, 313 kişi inşallah. Kendi işlerinden demek ki ayrılanlar oluyor, yardım edenler de oluyor. Ama onlar yoluna hiçbir şekilde dış, yani kendi ayrılanlar ve etkilenenlerin yolundan hiç saptırmıyor maşallah.
Bir de şey yapmıyorlar yani.
Değiştirmiyorlar, evet.
Ayrılanlara rağmen yani etkilenmiyorlar. Mesela birisi ayrıldığı zaman ya çok mesela o çok yetenekliydi veyahut da şöyleydi böyleydi gibi bir düşünce yok. Zaten her şeyi Allah'ın yaptığını bildiği için Hazreti Mehdi ve talebeleri. Yani birisinin gidiyor olması gelse de yine fark etmiyor. Gelse de yine her şeyi Allah yapıyor. Birisi gitse de her şeyi Allah yapıyor. İslam'ı kim hakim edecek? Yine Allah. Yani bunda Allah dilediği kişiyi vesile ediyor. Zaten ayetlerde de var bu olay. Birisi gittiği zaman diyor Allah, yerine daha iyisini getiririz diyor.
Evet. Okuyayım hocam istersen.
Evet.
Maide suresinin 54. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda mücadele eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir.
Maşallah.
Tam ayrı zamanda.
Maşallah. Evet, tam hadisteki birebir mutabık zaten. Uyuşuyor inşallah. Hem sayısının değişmeyeceği, gidenler olmasına rağmen sayısının değişmeyeceği ne demek zaten? Onların yerine Allah daha iyisini getiriyor. O cemaate, o
daha
topluluğa.
Daha şirkten arınmış olanını getiriyor.
Evet.
İnşallah. Zaten Allah şirk konusu üzerinde Kur'an'da bir tek affetmeyeceğin günah olarak bildiriyor. Ve şirkten arınanları da dünyaya hakim edeceğini bildiriyor.
Evet.
Daha önce de anlatmıştık yani şirkten nasıl arınıyoruz? Her şeyi Allah'ın yarattığını, Allah'ın dilemesiyle olduğunu, Allah'ın izniyle olduğunu bir insanın sürekli tekrarlamasıyla ancak olabilecek bir şey. Çünkü şeytan sürekli insanın şirk koşması için gece gündüz çaba sarf ediyor. 24 saat. Sürekli. Yani şeytanın yaptığı her insan üzerindeki sürekli bir faaliyeti var. Şirk koş, şirk koş, benlik ver, kendine benlik ver, karşı tarafa benlik ver, olaylara benlik ver. Sürekli şirk koşması için uğraşıyor. Her saniye bakın. Dolayısıyla biz o zaman her saniye yapılan bir mücadeleye karşı nasıl dengede durabiliriz, nasıl şirkten uzak durabiliriz? Biz de sürekli her şeyi Allah'ın yaptığını tekrar edeceğiz o zaman. İnşallah diyeceğiz, maşallah diyeceğiz. Böyle şirkten ancak arınabiliriz ve bunları inşallahı umarım olur manasında değil, Allah'ın izniyle olacak, Allah'ın izniyle oldu manasında kullanacağız. Maşallah nazar değmesin manasında değil, Allah'ın dilemesi, Allah'ın yaratması, Allah'ın güzel yaratması manasında kullanacağız. Ve bunu söylerken haşa bir ağız alışkanlığı olarak değil, hissederek içimizden, kalbimizden, kalbimiz ürpere ürpere söyleyeceğiz bunu. Yani bir şey oldu, işte geldik inşallah. Öyle değil. Allah'ın izniyle geldik buraya diye düşünerek söyleyeceğiz. Şeytan çünkü her saniye mücadele ediyor. Her saniye adeta böyle ateş eder gibi savaşıyor. Ya biz o kadar sık söylememize gerek yok. O kadar sık düşünmemize gerek yok. Her şeyin bir dozajı vardır. Evet. Şeytanın bir dozajı yok. Yani o her saniye mücadele ediyor. Her saniye senin şirk koşman için ve sonsuz cehennem için mücadele ediyor. Sen diyorsun ki ben günde bir tane ateş etsem ona yeterli. O sana ama günde binlerce kez ateş ediyor. Evet. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Sürekli inşallah atacağız. Sürekli maşallah atacağız. Şeytanı kızdıracağız Allah'ın izniyle. Şeytan çünkü dediğimiz gibi biz bu konuda mücadele ediyor zaten. Onları şirk koşturacağım diyor. Şükredici bulamayacaksın diyor. Ne yapacağız? O zaman şükredeceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Sürekli Allah'a şükür edeceğiz. Şükürler olsun diyeceğiz. Her yemek yediğimizde onun şükrünü edeceğiz. Her su içtiğimizde onun şükrünü edeceğiz. Ya arada bir de olur. Öyle olmaz. Şeytan sürekli mücadele içinde. Şeytan uyumuyor da. Gece gündüz. Öyle bir konusu yok. Dolayısıyla bizde tam tersi onu dengelemek, hatta dengelemenin de ötesinde onu bastırmak için daha da fazlasıyla Allah'ın izniyle bunları tekrarlamamız gerekiyor.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kısa bir aramız var, sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahir zamandan bahsediyorduk inşallah. Ahir zamanla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği birçok alametin gerçekleştiğini tekrar vurguladık. Bunları tarihleriyle ve hadislerle yine biraz hatırlayalım inşallah. Birkaç tane alametten bahsedelim hocam. Bir alabilir miyiz? Evet, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın hadis-i şerif şöyle. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Diğer bir hadis-i şerif. Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Yani bizim anladıklarımız hadis-i şeriflerden Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. Ve baktığımızda evet Hicri 1400'de bakın tam Hicri 1400'de 15 gün arayla gerçekleşen ilk ay ve güneş tutulmaları 1981 yılında Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay 29. günde güneş tutulmaları gerçekleşti. 1982 yılında Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay 28. günde güneş tutulmaları gerçekleşti. Tam hadislerde belirtildiği gibi maşallah. Ve Hicri 1400 içinde gerçekleşen diğer tutulma tarihleri. Ay tutulması olarak 20 Kasım 2002'de yani Hicri 1423'te Ramazan'ın ortasında. 9 Kasım 2003'te Hicri 1424'te Ramazan'ın ortasında. Güneş tutulmaları 4 Aralık 2002'de Hicri 1423'te Ramazan'ın sonunda. 23 Kasım 2003'te Hicri 1424'te Ramazan'ın sonunda. Bakın birçok Ramazan'ın ortasında, Ramazan'ın sonunda, Ramazan'ın ortasında, Ramazan'ın sonunda ikişer defada ay ve güneş tutulmaları gerçekleşmiş durumda. Maşallah hadiste birebir örtüşen, göz ardı edilemeyecek, değil mi? Görmezden gelinemeyecek alametlerden sadece bir tanesi.
Yani buna mesela ay tutuldu, tutuldu evet. Bu hadis var, kati bir hadis mi? Evet var, kati bir hadis. Hadise de oldu. Yani hadisin öngördüğü diyelim, hadisin söylediği, haber verdiği gerçek gerçekleşti. Eğer bu ahir zaman alameti değil olarak görülüyorsa mesela kimi insanlar tarafından, o zaman ne olduğunu açıklaması lazım. Sıradan bir olay mı? Eğer sıradan bir olaysa Peygamber Efendimiz'in 1400 sene önce buna haber vermesi nasıl sıradan olur? Ve onun ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği dönemde haber vermesinden dolayı da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da yaşadığını da gösterir inşallah. Başka bir tevili de bunun zaten yok. Bir başka alamet de yine Irak'la alakalı. Bakın şimdi Irak'la alakalı inşallah sunum göstereyim. Ahir zamanda Irak'ta yaşanan olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Çok büyük bir olay bu. O zaman çünkü Bağdat bilinen bir yer ve onun alevlerle yok edileceğini 1400 yıl önce haber veriyor Peygamber Efendimiz. Zaman veriyor, diyor ki ahir zamanda olacak. Yani son zamanda olacak diyor. Dünyanın son zamanında olacak diyor. Buyuruyor inşallah. Bakıyoruz, hadis alevlerle yok edilir. Gazete haberlerine bakıyoruz. Bağdat alev alev, Bağdat yanıyor, Bağdat alev alev. Tam hadisin söylediği gerçek şu an olmuş vaziyette. Haber şu an gerçekleşmiş vaziyette. Irak ordusunun çölde kaybolması ise hem yani çok değişik bir durum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Şam'dan ayrı bir ordu da ona karşı gönderilecek ama bu ordu çölde batacaktır. Çölde bir ordunun batmasından bahsediliyor. Peygamber Efendimiz haber veriyor. Ve gazete haberlerine baktığımızda Körfez Savaşı'nda Amerikan ordusuna karşı Saddam'ın ordularının bir anda ortadan kaybolduğu, bir savaşın olmadığı, daha çok direkt teslim alma tarzında bir durum olduğu ve o bahsedilen büyük Saddam'ın ordusunun bir anda ortadan kaybolup kimisinin de çölün içerisinde ordunun ait malzemelerin çıkarıldığını görüyoruz. Yani hakikaten ordu çölde kaybolmuş durumda. Bu ordu çöle girdiğinde mesela hadiste Zulhuleyfe denilen yerde öylesine toprağa gömülecektir ki onların üst üste olanları alttakileri, altta olanların üsttekilerini kıyamete kadar göremeyeceklerdir. Bayağı bir derine batacağını, çölün ortasında ordunun Zulhuleyfe denilen yerde çölün bayağı derine batacağını buyuruyor Peygamber Efendimiz. Nitekim zaten orduya ait birçok teçhizat yok ortada. Yani nerede olduğu belli değil. Demek ki bu hadisin öngördüğü şekilde inşallah bir kısmı bulunuyor üsttekiler. Ama demek daha çok toprağın altında, diğer ordunun geri kalanları da batmış olabilir. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekilde. Bunların hepsi ayrı zamanda olacak olan alametler. Peygamber Efendimiz'in bildirdiği gerçekler ve olan olaylar, olmuş olaylar. Bundan sonrasını anlamak artık çok kolay. Yani Peygamber Efendimiz ahir zamandan bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Dinin hakimiyetinden bahsediyor. Bunun da işaretleri budur diye. Evet. O dönemde sahabe efendilerimize sık sık anlatıyor. Ve sahabe efendilerimiz sık sık sorduğundan dolayı, çok heyecanlı ve güzel bir konu olduğundan dolayı da bu konuyla alakalı çok fazla hadis var. Mesela rivayet edilen hadisler çok fazla Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi söylediği gibi yani 30'un üzerinde sahabi aynı anda rivayet ediyor hadisi. O an demek ki sohbette o kadar etkili ve tesirli bir konu ki maşallah. Bütün birçok yani sahabinin aynı sözler aklında kalmış. Çünkü çok dikkatli ve titiz dinliyorlar. Çok önemli bir konu çünkü. Yani tüm dünya İslam hakim olacak diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi gelecek diyor. Birçok zorluklar ve çileyle karşılaşacak diyor. Nice nice her türlü oyunlar olacak diyor. Yani ateizmin en azılı olduğu bir dönem olacak diyor. Münafıkların en azılı olduğu bir dönem olacak diyor. Müşriklerin en azılı olduğu bir dönem olacak. Kendi işlerinden ona ihanet eden, yani ihanet eden münafıkların kendi işlerinden çıkıp çok büyük darbe vurmaya çalışacakları bir dönem olacak. Ama hepsinin üstesinden gelerek İslamiyet'i dünyaya hakim edecek diye anlatıyor inşallah. Bunun üzerine sahabe efendimiz sürekli soruyor. Çünkü çok seviyorlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı, sürekli soruyorlar. Peygamber Efendimiz de bir bir ahir zamanın ne zaman olacağını, onun belirtilerini, onun alametlerini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini, kaşını, gözünü, benini, burnunu, mührünü, vücut yapısını, bütün ayrıntısıyla hepsini tarif ediyor. Çünkü çok hani sorulan bir konu inşallah. Peygamber Efendimiz onu bütün ince ayrıntısıyla anlatıyor. İnşallah. Ve bir çok kaynak tarafından aynı hadis rivayet ediliyor. Ve şimdi bakıyoruz. O hadisleri okuyoruz. Şimdi o olayları yaşıyoruz. Ya Irak alev alev yok edilir diyor Peygamber Efendimiz. Alev alev yok ediliyor. tozlu dumanlı bir fitne olur diyor. Tozun ve dumanın aylarca gitmediği bir fitne oluyor. Oluyor, aynen oluyor. Ay ve güneş tutulmaları olur diyor. Oluyor. Kuyruklu yıldız geçer diyor. Geçiyor tam bu zamanda. Kuraklıktan bahsediyor, ekonomik kıtlıktan bahsediyor, sevgisizlikten bahsediyor Peygamberimiz. Birçok yönden sosyal, ekonomik, askeri, politik, değil mi? Yani devletler kurulur, yıkılır diyor mesela. O kadar hızlı olur ki diyor ayrı zamanda. Beylikler kurulur, hemen yıkılır diyor aynı gün içerisinde. Her yönden, yani bir olay daha başka hangi yönden anlatılabilir? Zaten her yönüyle anlatmış Peygamberimiz. Yani değil mi? Ekonomik açıdan anlatmış. Sosyal yönden sevgiler yok, sevgisizliğin olduğu bir dönemden olduğundan bahsetmiş ahir zaman için. Fiziksel olarak tarif etmiş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. Çok ayrıntılı ama yani. Yani mesela bir insanı tanırsın. Şahsen mesela ben Akın Hocam'ı tanıyorum yıllardır. Ya tarif et deseler yüzünü. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tarif ettiği kadar ince ayrıntılı tarif edemem. Yani yüzündeki benin incimsi bir ben olacağını, o kadar güzel kelimelerle aynı ten renginde olacağını anlatacak şekilde anlatıyor ki ve ben o kadar tarif edemem mesela Akın Hocam ya. O kadar iyi tanıyorum.
Görüyorum. Rağmen,
evet. Evet, bir metre yakından görüyorum yani. Yakında konuşuyoruz, sesini duyuyorum. Peygamber Efendimiz görmeden 1400 yıl önce müthiş ayrıntı.
Tabii
yani, uylukları yeniştir diyor, adamı dışa atar diyor.
Bir şekilde görüyor, görmüştür Allah'ım ama evet. Direkt karşısında görmeden dediğin gibi.
Bizim gibi zahiri bir ortamda bulunmadığı halde inşallah. Müthiş ayrıntı tarif ediyor. Neresinden bakılsa olay tamamen metafizik. Tamamen Allah'ın ilhamıyla olduğu çok belli. Çok özel ve kutlu bir olay olduğu çok belli. Çok önemli ve büyük bir hadise olduğu çok belli. İnsan, bir kısım insanların hemen uyanıp üstlerindeki bu kalın örtüyü atıp inşallah gerçekleri görür ve duyar hale gelmesi lazım.
Evet.
İnşallah.
Peygamberimizin bildirdiği aynı zamanda teknolojik gelişmeler de var. Bakın bu da çok muazzam mucize. Hani bunu Peygamberimizin bildirdiği alametlerden bir tanesini duyduğu zaman bir insanın, hani ateist bile olsa, bakın böyle zincirleme olarak birbiriyle Allah'ın varlığını, Kur'an'ın hak olduğunu, Peygamberimizin hak olduğunu ve ahir zaman konularının tamamına kanaati gelir. Ahir zamanda olduğumuza. Hani normal itidalli bir insan ahir zamanda Peygamberimizin bildirdiği olaylardan bir tanesinin bile gerçekleştiğini gördüğü zaman normalde böyle bir hareket yapması gerekiyor. Şimdi onlardan birkaç tanesini de ben anlatayım. Hazreti Mehdi devrindeki teknolojiye işaret ediyor Peygamberimiz. Mesela şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki kaim Hazreti Mehdi zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşi kendisini görür buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu nasıl oluyor? Gerçekten de şu anda baktığımızda webcam görüşmeleri olsun. Hatta başka hadislerde avcunun içine bakar ve görür buyuruyor Peygamberimiz. Avcunun içine bakıyorsunuz. Çok ayrı bir ülkedeki kardeşinizi avcunuzun içerisinde görüyorsunuz. Böyle olacak diyor Peygamberimiz. O da sizi görecek diyor. Şu an biz teknolojik gelişmelerde neden bahsediyoruz? 3G görüşmeden bahsediyoruz değil mi? Şu an yeni telefonlar çıkıyor mesela. Telefon gördük mü, 3G var mı yok mu onu soruyoruz. Önde kamerası var mı, görüşme kamerası var mı yok mu onu soruyoruz mesela. Demek ki şu an hayatımıza girdi bu. Bir sene oluyor daha girelim. Ya, Türkiye'de bir sene oluyor. Şimdi bu olaylar olduğu zaman diyor, bakın Hazreti Mehdi zamanında diyor Peygamberimiz. Çok açık ve net, hani belki ateist birisi, inkar eden birisi inat olarak kabullenmeyebilir ilk başta. Ona kabullenmesi lazım aslında ama bir Müslümanın kalkıp hayır Hazreti Mehdi devrinde değiliz demesi çok garip oluyor. Yakışmıyor yani bir Müslümana yakışmıyor bu. Peygamberimiz Hazreti Mehdi devrinde avcunuzun içine bakacaksınız ve doğudaki kardeşinizle görüntülü konuşma yapacaksınız diyor. Göreceksiniz diyor avcunuz içerisinde. O da sizi görecek diyor kendi avucu içerisinde. Ne zaman? Hazreti Mehdi zamanında. Bilin ki diyor o dönem Hazreti Mehdi hayattadır diyor Peygamberimiz. Şimdi Peygamberimizin hem bu olayı bildirip hani bu hadis yanlıştır da diyemezsiniz ki. Bu hadis uydurmadır da diyemezsiniz ki. Muhteşem bir olay, muhteşem bir gelişme. 100 sene öncesinde bile tahmin edilemeyecek, 50 sene öncesinde bile tahmin edilemeyecek bir gelişme. 1400 yıldır kitaplarda yer alıyor.
Hatta bunları metafizik olarak yorumlayıp gerçekten avucunun içerisinde göreceğini zannedenler de olmuş. Gerçi o da ilerleyen dönemlerde o da olabilir, onu da görebiliriz ama şu anda biz görüyoruz. Bu olay tahakkuk etmiş durumda. Mesela Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, güç verecek diyor Allah. Herkes olduğu yerde onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerini duyacak. Radyo teknolojisine işaret ediyor. Ve aynı zamanda uydu vesilesiyle insanların Hazreti Mehdi'nin konuşmalarını duyacağını biz anlıyoruz. Bakın işte evet. Bunlar bu teknolojik gelişmeleri Peygamberimiz 1400 sene önce haber vermiş. Biz ehli sünnetiz, Peygamberimizin bütün mucizelerini örteriz diye ortaya çıkıyorlar. Biz ehli sünnete çok titiziz, siz hiç değilsiniz. Peki ne yapıyorsunuz ehli sünnete titiz olarak? Peygamberimizin ne kadar mucizesi varsa hepsini örtüyoruz. Ne kadar mucizesi varsa insanlara duyurmuyoruz. Ne kadar mucizesi varsa hepsini yalanlıyoruz diyorlar. Biz demiyoruz tabii bunu.
Emrine uymuyoruz diyorlar.
Emrine uymuyoruz. Bütün mesela 1400 sene sonra tarih vererek bir olay olmuşsa o hayır bu dönem değil diyoruz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Biz ehli sünnetiz ve çok titiziz diyorlar. Yani zaten Allah'ı kandıramazlar haşa. Ya biz de saf değiliz, biz de kandıramazlar yani. Ya bu karşısındaki insanların akıl seviyesinde farkına varamamış olabilirler. Yani diyorlar ya denir yani sen kimi kandırıyorsun diye. Biz de aynı şeyi onlara söylüyoruz. Kimi kandırıyorsun? Yani senin biz ne inançta olduğunu anlayabiliyoruz. Allah ayette onların bakışlarından ve sözlerin söyleniş şekillerinden tanıtırım diyor size onları. Sözlerin söyleniş şekillerinden. Dolayısıyla Allah böyle müminlere ve elçilerine böyle bir güç veriyor, böyle bir imkan veriyor. Biz de Allah'ın izniyle birisi bir şey dediği zaman o isterse 5 vakit namazın üstüne daha da gece vakit namazlarını kılıyor olsun, isterse başında sarı olsun, üstünde cübbesi olsun, başı tıraşlı olsun, sakal bırakmış olsun, isterse. Yani ne olursa olsun, ben çok dindarım desin, ben gece gündüz Allah'a adadım kendimi desin. Tek bir cümlesinden biz onun inanç durumunu anlarız. Derse ki mesela şu an ayrı zamanda değiliz. İddiat-ı İslam'a da gerek yok. Ondan sonra peygamberimizin hadisleri farz edelim işte gerçekleşmemiştir. Veyahut da dese ki uydurmadır haşa. Biz o kişinin Allah inancı olmadığını direkt anlarız. Yani isterse bizi görüntüsüyle, isterse yaptığı faaliyetleri anlatsın gece gündüz biz.
Her mümin
bu şekilde etkilemez.
Evet, her mümin samimiyetsiz zaten anlıyor Allah'ın evet. Göstermesiyle. Çünkü Allah'tan korkunca zaten mümin Allah doğruyu yanlıştan ayıran bir güç ve anlayış veriyor, nur veriyor.
Furkan veriyor evet.
Evet, bu her mümin zaten buna sahip inşallah evet. Samimi iman eden. Her mümin bir insanla konuştuğunda zaten onun samimiyetini anlıyor. Allah evet. Onu açıklıyor inşallah.
Mesela yine kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça diyor peygamberimiz. Sesi, kendi sesi ve pabucu konuşmadıkça diyor, kıyamet kopmaz. Yani kıyamet öncesinde böyle bir olay olacak diye peygamberimiz buyuruyor. Bir bakıyoruz, kişiye pabucu konuşuyor. Kendi sesi zaten konuşalı bayağı oldu. Hani kişiye sesinin konuşması olayı 100 sene önce falan da olmuştu. Yani ses kayıt teknolojisi 100 senedir falan var. Şimdi pabucu da konuşuyor. Peygamberimiz kıyamet öncesi olacak, Hazreti Mehdi devrinde olacak diyor bu olay. Olmuş. Hazreti Mehdi devrinde değiliz desen ne olacak? Yani Hazreti Mehdi'yi mi engelleyeceksin bu tavrınla? Peygamberimiz zaten bildirmiş. Bu olay olmuş ve biz o devirdeyiz zaten. Peygamberimiz her şeyiyle, detaylarıyla bildirmiş. Bakın haber çıkmış. Hem ayakkabı hem telefon. Kişiye pabucu konuşacak diyor Peygamberimiz. Bazı hocalarımız yani cahilliğinden yapanları tenzih ederiz diyoruz ama hocalarımız da bu konuları bizden daha iyi biliyorlar. Nasıl cahilliklerinden yapsın onu da karar veremedik. Mesela internet teknolojisine yine dikkat çekiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içinde gördüğü gibi görecek. Bak, bakın Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek. En yüksek yerlerini alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içinde gördüğü gibi görecek.
Orada şeyi de anlatılıyor olabilir. Yani yeryüzünde birçok şey var.
Evet.
Mesela maden var. Veya dağın üzerindeki mesela Yani mesela dağın üzerine ulaşılamıyor o dönemde. Çıkılamıyor o kadar yüksek rakıma. Aşağıda toprağın altındaki madenler de yukarı çıkartılamıyor. Yani bir nevi hani hem o senin anlattığın gibi harita sistemi var ya, Maps sistemi, onda baktığın zaman iki boyutlu görünüyor her şey. Evet. Tüm dünya haritalarını görüyorsun. Dolayısıyla yükseklik ve alçaklık ortadan kalkmış. İki boyutlu bütün her şey haritada göründüğü gibi. Şimdi yerin altında mesela bakır madeni var. Çeşitli metaller var. Onların şu an teknolojide çok kullanıldığını görüyoruz. Ona, buna da işaret ediyor olabilir. Evet. Bu zamana işaret ediyor olabilir. Çünkü bu zamandaki kadar çok metaller kullanılmamıştı. Madenler çıkartılıp metaller kullanılmamıştı. Aynı şekilde yüksek dağların zirvesine de ulaşan olmamıştı. Çünkü o da bir teknoloji gerektiriyor inşallah. Evet. Buna da işaret ediyor olabilir.
İnşallah. Bakın Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki yeryüzünün alçak noktaları, alçak yerleri yükseltilecek, yüksek yerleri alçaltılacak ve kişi avucunun içinde görür gibi tüm dünyayı görecek diyor Peygamberimiz. Bakın ekranda görüyoruz bu olayın gerçekleştiğini. Avucunun içinde alçak yerler yükseltilmiş, yüksek yerler alçaltılmış. İki boyutlu bir düzlem halinde insan avucunun içinde tüm dünyayı görebiliyor. Şu anda Google Earth ve Google Map teknolojisiyle görebiliyoruz.
Geçmiş tarihte de bu hiçbir şekilde mümkün olmamış.
Mümkün değil. Yani
günümüzde olan ilk defa gerçekleşen bir hakikat.
Yani bu hadis zamanında anlaşılamamıştır bile büyük ihtimalle. Yani metafizik bir şekilde Allah'ın ilham etmesi dışında birisinin anlaması mümkün değil zaten. Nasıl olacak? Avucunun içinde tüm dünyayı göreceksin. Nasıl olur ki? Der insan. Bundan 200 sene önce böyle bir şey söyleseniz hani deli gözüyle bakarlar size. Nasıl böyle bir şey olabilir derler mesela. Şimdi bakıyoruz avucunun içerisinde insan görüyor bunu. Ve bu dönemde Hazreti Mehdi yaşıyor diyor Peygamberimiz. Bu da olmuş. Biz şimdi ayrı zamanda değiliz desek yani bunu Allah'a hesabını veremeyiz. Peygamberimizin de şefaatini umamayız. Yani Peygamberimizin şefaatini uman bir grup var. Ama bu hadislerin hepsine bir kısım tabii çok az bir grup karşı çıkıyor. Bütün ayrı zaman hadislerini reddediyor. Gerçekleşmedi diyor. Ne peki beklentin? Ben diyor Peygamberimizin şefaatini umuyorum diyor ahirette. Nasıl umuyorsun ki? Yani bütün mucizelerini Peygamberimizin örtbas etmeye çalışarak da edemez de. Çalışarak nasıl böyle bir şey umut ediyorsun? O da enteresan bir durum tabii. Yine Peygamberimizin bildirdiği teknolojiler. Mesela onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Hazreti Mehdi'nin sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Bakın yine yataklarında dahi olsa Hazreti Mehdi'nin sesini duyuyorlar. Başka hadislerde de yüzünü de göreceğini Peygamberimiz bildiriyor. Başka hadiste de yatsı vaktinde çıkar diyor Peygamberimiz. Yani yatsı vaktinde Hazreti Mehdi'nin insanlara gözükeceği, sadece yüzünün gözükeceği ve her evde ayrı ayrı gözükeceği ve sesinin de duyulacağı. İnsanlar yataklarında yatarlarken dahi karşılarında Hazreti Mehdi'nin yüzünü görerek, sesini duyarak onun hutbesini dinleyeceğini Peygamberimiz bildirmiş. Yatsı vaktinde çıkar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hepsi zaten şu anda televizyon ve uydu teknolojisiyle olabilecek şeyler. Biz de zamanı gelince Allah'ın izniyle o dönemde yaşıyoruz. Göreceğiz bunların hepsini inşallah.
İnşallah. Bir diğer alametlerden bahsedelim o zaman hocam. Biri alabilir miyiz?
Evet.
Birkaç tane aktarmak istediğim alamet var. Yine tam hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği gibi tahakkuk eden alametler. Bakın şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. Yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır buyuruyor. Bakın tam o tarihlerde, belirttiği tarihlerde yani Hicri 1400'de Halley geliyor telaşı, o zamanın gazete haberleri. Bakın Halley kuyruklu yıldızı dün sabah dünyaya çok yakın mesafeden geçti haberi. Ve Halley kuyruklu yıldızının çıkması da 1986 yılında Hicri 1406'da yani tam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyete başladığı yılların başı. Hicri 1400'ler, Hicri 1400'ün başları. Hicri 1406'da dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. Bakın resimde gördüğünüz gibi alttaki resimde çok parlak gerçekten. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 1981 ve 1982 yani Hicri 1401, Hicri 1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Biraz önce o hadisleri okumuştuk. Ay ve güneş tutulmaları Ramazan ayında olan Hicri 1401 ve 1402'deki o olaydan sonra 1986 yılında Hicri 1406'da gerçekleşiyor. Halley kuyruklu yıldızının geçişi. Bir diğer kuyruklu yıldız ise daha yakın tarihte gerçekleşti. Bakın şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Yani diğer belirtilen Halley kuyruklu yıldızına göre bir farkı var tabii diğer kuyruklu yıldızlara göre. Bakın altını çizerek belirttiğimiz yer şark tarafından iki dişli olarak bildiriyor. Şimdi inceleyelim Lulin kuyruklu yıldızını. Bu resimde ve özellikle şu resimde gördüğümüz gibi bakın diğer kuyruklu yıldızların aksine iki tarafında yani hem ilerlediği yöne doğru hem de arka tarafında iz görüyoruz bu kuyruklu yıldızın.
Boynuz şeklinde.
Tam boynuz şeklinde tabi açı da var bakın burada. Yani düz de değil bir düzlem üstünde de değil açılı gördüğümüz gibi. Tam bir boynuz şeklinde tamamen hadisle birebir örtüşen bir alamet ve tahakkuk etmiş, gerçekleşmiş. Maşallah. Şimdi bu kadar çok alamet var. Allah dilese tabii daha da az olabilirdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri ama çok fazla var. Yani bunların çoğu da gerçekleşmiş, çoğunu da bizzat yaşadık. Mesela Bağdat'tan bahsettik. O gün ben televizyonu izliyordum gerçekten birçok kişi gibi. Değil mi? Herkes televizyondan canlı takip etti. Bombaların düşmesini, alev alev yanmasını.
Evet.
Yani bu olaylar hepsi insanların televizyonda bizzat, gazetelerde bizzat gördüğü alametler. Mesela 11 Eylül o da yine televizyondan değil mi uçağın çarpması herkes tarafından izlendi.
Evet hakikaten.
Birçok kişi tarafından.
Böyle aydınlık, gece aydınlık oldu. Evet. Bütün televizyonlar naklen verdi. Ben de çok net hatırlıyorum. Aklımda kalan en önemli özelliği de bir parlaklık, aydınlık oradaki. Yani o yangının ve ateşin şiddetiyle oluşan o işte bombaların, füzelerin ateşlenmesi, onu sürekli, çarptığı yerde sürekli evet, patlaması ve yangınlar hep bir alevin ve parlaklığın hafızada kalmasına yol açtı. Benim hatırladığım en büyük özelliklerinden bir tanesi o ki birçok kişi de öyle hatırlıyordur. Nitekim Peygamber Efendimiz de bu özelliğine dikkat çekiyor. Alev alev yok edilir diyor. Böyle parlak bir ışık alev benim aklımda kalanda. Yani birçok kişinin evet. De herhalde öyledir yani inşallah.
Ve üçe ayrılacak diyor Bağdat. Şimdi üçe de ayrıldı. Üçe evet. Döndü.
Evet.
Para birimi gidecek diyor, yok olacak diyor. Para birimi yok oldu. Ambargo uygulanmasından yine bahsediyor Peygamberimiz. O da uygulandı. Bu kadar detaylı anlatılıyor ki yani ordunun kaybolması, ordu kayboldu gerçekten. Kumun altında olacağından bahsediyor Peygamberimiz. Kumun altında uçak çıktı yani normal hiç olmayacak bir şey.
Evet.
Yani kumun altında uçağın ne işi evet. Var yani böyle bir hani saklamaya mantığı da çok garip yani enteresan bir olay ama ayrı zaman zaten çok değişik bir dönem olduğu için Allah o değişikliğin içinde müminleri gerçek müminlerin kalbi daha da tatmin olsun diye böyle enteresan olayları önceden Allah hem haber verdirmiş Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem zamanı gelince de çok enteresan bir şekilde gerçekleştiriyor Allah. Maşallah.
Evet tabii bütün bu alametlerden sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasıyla, zuhur etmesiyle, tüm insanlar tarafından tanınmasıyla inşallah karşılaşacağımız bir dönem. Bir alabilir miyiz? Altın çağ dönemi. Bakın bütün bolluk, bereket tamamen açığa çıkacak, gerçekleşecek. Maşallah. Böyle sanattan estetiğe, bilimden teknolojiye, değil mi? Hem topraktan gelen nimetler, meyveler, sebzeler.
Maşallah.
Bütün yeryüzü bollukla dolu olacak inşallah. Bakın onlarla ilgili tam altın çağ döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine çok detaylı anlatıyor. Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allahu Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek. Hayvanlar bolluk içinde ve arz-ı nebetatı, yani bitki yemiş çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. Bakın bir diğer hadis-i şerif. O zaman yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde akın ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hazreti Mehdi hazineleri çıkaracak buyuruyor. Bakın ne kadar büyük bolluk, bereket ve güzel bir ortam. Maşallah başka hadislerde değil mi, kimsenin bir şeye ihtiyacı olmayacak diyor. Yani eksikliği olmayacak, bir mala ihtiyacı olmayacak. Ona yine mal verildiğinde onu geri vermeye çalışacak diyor yaklaşık olarak. Yok benim ihtiyacım diye ama tabii geri evet. alınmayacak diyor.
O vermek ister. Böyle bir ama alacak kimse bulamaz diyor
evet,
hadiste.
Alacak
o
kimse kadar bulamayacak.
Büyük bolluk var evet.
Maşallah. Şimdi bu hadisleri, bu alametleri görmezden gelenler böyle güzel bir dönemi aslında engellemeye çalışmış oluyorlar tabii. Bunu evet. Tüm insanların üzerinde de, yani o kişilerde tüm insanlar kadar sorumluluğu var. Sorumlu olmuş oluyor. O yüzden çok kaçınılması gereken bir durum bu da inşallah.
Evet tabi ayrı zamanda bu kadar hızlı gelişmeler olacağından bahsediyoruz. İşte bir anda her yerin çok güzel hale getirilmesiyle ilgili her yere güzel evler, saraylar inşa edilmesinden bahsediyoruz. Hani benim gördüğüm zaman ufkumu açan bir sunum vardı. Orada bir bölümü göstermek istiyorum burada. Dubai'de 1990 yılında bakın bu bölge çöl olarak gözüküyor. 2003'te bu halde. Görüyorsunuz.
Evet. 13 yılda.
13 yılda nasıl bir hale geliyor? Dubai'de evet. olmuş bir olay bu. Tabii bu Dubai'de yani bu hızlı yapıyorlar gibi söylemeyeyim. Çok daha hızlısı olacak altın çağda. Hani bunun böyle 100 katı hızında olacak. Ve her taraf böyle çok güzel binalar, estetik binalar, içi olsun dışı olsun her şeyiyle en üst kalitede binalarla inşallah dolacak, taşıyacak ve teknolojinin de en üstüne inşallah ulaşacağız.
Şimdi dünyadaki kargaşa ortamını hepimiz görüyoruz, değil mi? Televizyondan takip ediyoruz, gazeteden takip ediyoruz ve nasıl bir ortam olacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkmasıyla. Onda hadisleri de okuduk. Şimdi bunları kapamaya çalışanlar, örtmeye çalışanlar, görmezden gelmeye çalışanlar, anlamamazlıktan gelmeye çalışanlar aslında istemeden de olsa, belki istemeden de olsa şunu istemiş oluyorlar. Yani şunu yapmış oluyorlar. Bu zulüm devam etsin, değil mi? Bu bolluğa, refaha insanlar kavuşmasın. Bu nimetlere kavuşmasın. Bu zulüm, bu akan kan devam etsin gibi bir anlam çıkıyor bundan. Tabii her insanın bundan çok kaçınması lazım. Çünkü hiçbir Müslümanın isteyeceği bir durum değil bu. Hiçbir insanın zorda kalması, zulme uğraması, baskıya uğraması hiçbir müminin istemeyeceği bir durum. İsteyeceği bir durum değil daha doğrusu. O yüzden bu tutumdan, bu davranıştan çok uzak durmak lazım, kaçmak lazım. Allah'tan çok korkmak lazım inşallah. Çünkü tüm müminlerin görevi bu çabayı göstermek. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu bildiriyor. O dönemin en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır diyor. Bu da tüm müminlerin üstünde bir sorumluluk. Ve Allah bunun hesabını soracak. İnşallah. İnşallah. O dönem yaşayan, aynı zamanda yani bu dönem yaşayan insanları, müminlere. Bu çabayı gösterdin mi, göstermedin mi diye. Değil mi? Allah-u Alem. Allah hesabını soracak. O yüzden herkesin bu çabayı artık son kuvvetine kadar, yani yapabildiği kadar yapması lazım. Mesela hocamız bir örnek bizim için. Değil mi? Mücadelesine, fikri mücadelesine, ilmi mücadelesine gece gündüz devam ediyor. Mesela dün gece kaç saat yayındaydı hocamız. Allah razı olsun. Orada amacı insanlara Kur'an ahlakını anlatmak. Değil mi? Bu hadisleri aktarmak, anlatmak. Allah'ın ayetlerini hatırlatmak. Allah'ı zikretmek. Yani en büyük iş. Allah'ın en büyük iş olarak bildirdiği bir konudur Allah'ın zikri. En büyük iş Allah'ı zikretmektir buyuruyor Allah ayette. Şeytandan Allah'a sınırım. Bu amaç doğrultusunda geceli gündüzü çaba gösteriyor. Tüm müminlerin bu şekilde çaba göstermesi lazım.
İnşallah. Allah ayette çok açık buyuruyor. Çok yani Beyaz TV'deki programda da hocamız onu ifade etmişti. Allah'ın müminden istediği konu çok yalın ve sade. Çok basit. Allah'ın adını tebliğ edecek, iman evet. edecek ve dünyaya, değil mi? Allah'ı anlatacak. Müminin yapacağı başka bir, yani en büyük farz bu, en büyük farz vazifesi bu. Allah'ın varlığını, birliğini tebliğ etmesi. Ve Müslümanın yapması gereken bu vazife, gelen, dünyaya gelen her insanın üzerine farz. Sadece Müslümanlığı kabul etmiş, imanı o yönde artmış insanlar değil. Allah herkesi bunun üzerine imtihan ediyor. Bunu mu yapacak yoksa başka yollara mı sapacak diye Allah dünyada deniyor inşallah. Burası bir sınama meydanı. Müminlerin yaptığı bu çaba, bu cehd karşılığında da Allah onların canlarının ve mallarının karşılığında inşallah cenneti vermiştir diyor. Pardon. Ne güzel bir ticaret olduğunu Allah ayette dikkat çekiyor inşallah. Bak başka bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytan Allah sanırım. Size ne oluyor ki? Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz diye Rabbimiz ayette buyuruyor şeytan Allah'a sanırız. Şimdi Allah ayete şöyle başlıyor. Size ne oluyor ki diyor. Bu ne demek? Yani bir silkinip kendine gelmesi gerekir insanın. Ne oluyor yani sana birisi gelip ne oluyor sana kendine gel demedi. Yani derken bu cümleyi kullansan ne anlarsın? Demek ki bir şey yanlış yapıyorsun. Bir tepki, bir kendine getirme sözcüğü, bir değil evet. mi? Orada bir sesleniş var. Orada bir dikkat çekici bir cümle kullanmış. Size ne oluyor ki diyor Allah. Demek ki yanlış yoldasın. Kendini düzeltmen gerekiyor. Akıllı ol. Yani bir silkin kendine gel böyle gibi. Allah böyle bir hitabet buyuruyor inşallah. Allah yolunda ve bak Allah yolunda zaten insanın yaşaması farz. Zaten imtihan olacak. Allah'a iman edecek. Cihat edecek değil mi? Bu dönemde de cihat fikirle, kalemle inşallah. Bediüzzaman Hazretleri'nin bildirdiği gibi. Kalemle, fikirle cihat etmesi gerekiyor. Şimdi bunu zaten yap diyor Allah. Bir de bunu yaparken bak Rabbimiz bize halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkeklerin, kadınların ve sahipsiz çocukların olduğu bir yardım isteyen bir kitleden bahsediyor Allah. Yani sahipsiz, başlarındaki insanlar zalim olup onlara zulüm yapıp yardıma, yiyeceğe, efendim eve, ısınacak yere, evet giyecek yere, temel ihtiyaçlara yani yaşamak için temel ihtiyaçlara ihtiyacı olan bir kesimden bahsediyor Allah. Onlar da sizden yardım istiyorken diyor. Bak siz dediği kim? Kur'an kime sesleniyor? Müslümanlara sesleniyor. Ya bu ayetleri kimler okuyor? Kim bu ayeti kim dikkate alıyor? Değil mi? Müslüman dikkate alıyor. Bunu bir ateist okusa, bunu bir münafık okusa dikkate alır mı? Almaz. Çünkü iman etmemiş. Allah'a olan saygısı yok ve imanı yok. Kimin Allah'a imanı ve saygısı var? Müminlerin var. Değil mi? İnşallah. Allah sesleniyor demek ki. Yani Müslümanlara bile sesleniyor işte.
Yani bu dönemde tarif edilen topluluğu da görüyoruz. Değil mi? Yardım isteyen evet. insanları da görüyoruz zulüme uğrayan.
Ve ayette tarif edilen zulüme uğrayan bu kesimin kim olduğuna baktığımızda hemen yanımızda. Suriye'de değil mi? Cezayir'de oldu. Bütün bu Arap ülkelerinde, Arap Baharı'nda diye adlandırılan o coğrafyadaki yerlerde daha yeni oldu hemen yakınımızda. Yıllardır Doğu Türkistan'da oluyor, Afganistan işgal ediliyor, Bosna Hersek'te Srebrenica katliamı yok mu?
Evet.
Bosna Hersek'te orada çok büyük bir savaş olup Müslümanlar kıyımdan geçmedi mi? Yani orada öyle diyeyim Allah affetsin. Müslüman kardeşlerimiz orada şehit olmadı mı? Bunun gibi dünyada pek çok yerde birçok Müslüman aynen ayette geçtiği gibi hem erkekler hem kadınlar ve sahipsiz çocuklar hepsi yalvarmadı mı? Yani yardımda bulunmadı mı ve hala bulunmuyorlar mı? Bulunuyorlar. O halde diyor ki Allah size ne oluyor? Sizin birinci dereceden farz vazifeniz bu olduğu halde neden Allah uğrunda cehd etmiyorsunuz? Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihadı İslam'dır. Başka mesela Allah, Yüce Allah ayette nasıl buyuruyor? Siz diyor bir bina gibi kenetlenmiş değil mi?
Saf bağlayarak
çarpışanları sever diyor Allah inşallah. Evet. Eğer böyle yapmazsanız diyor, yeryüzünde bir fitne, bozgunculuk olur diyor. Bu Allah'ın sünneti, bunu da haber veriyor. Demek ki bu ayetin söylediği gerçek inşallah. Bu ayetin buyurduğu emir mücadele. Ve mücadelenin ne olacağını anlıyoruz. İttihat-ı İslam. Çünkü eğer birlik olmazsak, eğer İslam'ın birliği ve ittihatı için çalışmazsak bu sorunlar çözülmüyor. Ve ayetteki gibi kadınlar, erkekler, zayıf bırakılan insanlar muhakkak oluyor. Demek ki tek çözüm Kur'an ahlakının dünyaya hakim olması, tek çözüm İslam dünyasının birleşmesi. İttihat-ı İslam, Türk-İslam birliği. Değil mi inşallah? Bu Allah'ın bize Kur'an'la bildirdiği farz. Bunu anlamak için de çok böyle alim olmaya gerek yok. Çok açık bir gerçek değil mi? Hem alametler gösteriyor, hem Kur'an ayetleri çok açık. Her şeyi gösteriyor inşallah. Ve mesela bu yakındaki alametlerden biraz bahsedelim. O Şam, Irak, Arabistan'da kargaşalar yaşanması Hazreti Mesih'in çıkış alametlerindendir. Evet Akın Hocam.
Evet okuyalım hadi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Öyle bela ve musibetler olacak ki hiçbir kimse sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek, Arabistan Yarımadası'nın elini ve ayağını bağlayacaktır. Onlar belayı bir tarafa def etmeye çalışırken diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır. Bakın gazete haberlerinde İstikamet Suriye, Suriye'de vurulacaktı. Irak'tan ders alın, namlu Suriye'ye çevriliyor. Ondan sonra Suriye'de isyan dalgası durulmuyor, Orta Doğu yanıyor. Tabii bunlar bu haberlerin 10.000'de biri bile değildir yani. Bunun gibi binlerce haber çıktı şu ana kadar Orta Doğu'daki olaylarla ilgili. Ve tabii bu niye oluyor? Allah'ın bize gösterdiği yöntemi bizim uygulamamız lazım. Yani komünistlerden görülen o işte gerilla taktiğiydi, komünist taktikleriydi, işte canlı bombaydı, vurkaç taktikleri, ondan sonra işte ülkelere hakaretler, ülkelerin bayraklarını yakıp üzerinde ayaklarımızla zıplamalar falan. Böyle hiç Müslümana yakışmayan şeyler bunlar yani. Müslümanın böyle bir mücadele yöntemi yok. Bunlar komünistlerin yöntemleri. Neden böyle bir yöntemleri var? Neden böyle saldırgan ve hakarete yönelik bir mücadele yöntemleri var? Çünkü hiçbir fikri dayanakları yok. Yani komünizme baktığınız zaman Darwinizm temelli zaten. Darwinizm bitmiş durumda. Materyalizm temelli. Materyalizm de bitmiş durumda bilimsel olarak. Komünizm de fikir yapısı olarak çökmüş durumda. Bu durumda ne kalıyor geriye? Fikirlerini kabul ettirmek için. Saldırganlık, tehdit. İşte bir ülkeyi gözlerine kestirmişlerse alıp bayrağını yakıyorlar. İşte başka bir ülkeyi gözlerine kestirmişlerse başına kahrolsun ekleyip sonra da ardından o ülkenin ismini söylüyorlar. Neden? Hiçbir fikri dayanakları yok o yüzden. Yani karşı tarafı kabullendirmek için saldırgan ve tehditvari, aynı zamanda hakarete dayalı bir mücadele yöntemleri var. Müslümanların bu mücadele yöntemlerle ne işi olur? Zaten her şey İslamiyet'i destekliyor. İman hakikatlerine bakıyoruz, bilimsel gelişmelere bakıyoruz, Kur'an mucizelerine bakıyoruz, ahir zaman alametlerine bakıyoruz. Bunun haricinde yüzlerce her gün mucize gerçekleşiyor, olaylar gerçekleşiyor. Bizim halen daha kalkıp hayır biz bunları görmezden gelip de biz komünist mücadele yöntemlerini iyi bulduk deyip sen bir ülkeye kahrolsun dersen, ondan sonra o ülkeyi tehdit edersen, gidip o ülkenin bayrağını yakarsan, ondan sonra o ülkenin vatandaşlarını öldürmeye kalkarsan, masum vatandaşlarını, ondan sonra gidip, tabii bunu Müslümanlar yapmıştır demiyorum ama gidip de canlı bomba olup hiç masum olan insanların sırf o ülkenin ve o ülkeye düşmansın diye onların arasına gidip kendini patlatırsan, sonra kalkıp da Allah'ın yeryüzündeki fitneyi, kendin üzerindeki fitneyi kaldırmasını beklemen garip olur. Çünkü Allah mücadele yöntemini bize bildirmiş. Biz mesela bilgisayar alıyoruz. Bilgisayarın kullanma kılavuzu vardı değil mi? Yani ona göre kullanırsam bilgisayar düzgün çalışır. Yok ben o kullanma kılavuzuna göre değil, ben alacağım üzerine kahve dökeceğim. Sonra işte yerden yere vuracağım. Ben böyle kullanıyorum dersen hemen bozarsın o bilgisayarı, çalışmaz. Sonra da bilgisayar niye çalışmıyor diye eğer hayıflanırsan olmaz. Bu durumda da aynen bu şekilde Allah bize yöntemi bildirmiş. Birleşeceksiniz buyuruyor. Emrediyor. Birleşmezseniz diyor eğer, yeryüzünde bir fitne ve bozgunculuk çıkar diyor. Yani biz birleşmediğimiz sürece yeryüzünde niye bozgunculuk, fitne oluyor deme hakkımız yok. Müslümanlar olarak. Allah'ın bildirdiği yöntemleri yapmadığımız sürece, ya biz bu ülkeleri sürekli tehdit ediyoruz. Sürekli işte enteresan eylemler yapıyoruz. Sürekli ülkelere bayraklarını alıp onur kırıcı şeyler yapıyoruz, bayraklarını yakıyoruz. Niye halen daha düzelmedi ya demek akılsızlık olur yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani belli ki düzelmeyecek. Allah dediğimiz gibi hocamızın özellikle zaten anlattığı bir konu bu. Kendi istediği yöntemlerle ancak düzeltir. Ve Allah'ın istediği yöntemi yapıldığı an bir günde dahi sonuç alınır. Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah. Mesela ne süremiz varsa var mı değil mi Murat? Kaç dakika?
Sonuna geldik ama süremizi devam ediyoruz.
Yani o zaman birkaç cümle. Bu bizim doğu bölgemizde olan bela da komünist bir bela. Ateist, Darwinist bir bela oradaki bir musibet. Onun çözümü Kur'an'a göre baktığımızda, şimdi dinsiz ve dine karşı düşman olan, Darwinist, materyalist olan bir güruat. Orada silahlı bir eylem yapıyorlar. Devletin görevlilerini, askerlerimizi şehit ediyorlar orada değil mi? Veya kurumlarına saldırıda yapıyorlar. Şimdi bu nasıl çözülür? Baktığımız zaman Kur'an'a göre. Değil mi? Akın'la bahsettiği gibi az önce inşallah. Kur'an'da Allah nasıl mücadele edeceğini bize söylüyor. Eğer dine karşı mücadele ediyorlarsa, bu döneme baktığımızda fikirli bir mücadele esas, o zaman dini anlatan, şu dönemin en güzel dini anlatma şekli bilimsel olarak anti-Darwinist, anti-materyalist eğitim vermek. En güzeli bu. Dinin en güzelini çağın gerektirdiği, bugün mesela ne, bilimsel yöntemlerle anlatmak gerekiyor. Şimdi bu yöntem Doğu'da kullanıldığı an hemen netice alınır. Çok kısa süre netice alınır. Hocamız onun çok kısa süre içerisinde, 6 ayda biteceğini söylemişti inşallah.
Evet.
Çünkü Allah'ın
2 ayda biteceğini söylemişti.
2 ayda söylemişti. Evet. Çünkü Allah'ın sünneti bu. Allah sorunu ve çözümü, soruyu ve cevabı birlikte yaratıyor.
İnşallah.
Bunun da cevabı bu şekilde Kur'an'a göre baktığımızda. Evet. Bu cevap verildiğinde sorun çözülecektir inşallah.
Ben de yine kısa bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bir tane adam var. Herkesin bildiği birisi de şimdi ismini vermeyeyim. İşte bir kısım insanlar bunu destekliyordu. Öldü sonradan zaten. Şu anda ölmüş durumda. Şimdi onun taraftarlarının bazı internette yazdığı şeyler oluyor. Biz acayip titiziz dine, acayip ehli sünneti taraftarıyız deyip kan akıtmaya yönelik hareketleri oluyor. Madem ehli sünnetsiniz, bakın peygamberimizin söylediği bir şeyi söyleyelim. Hadisi söyleyelim. Mehdi kan akıtmayacak diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı zaman döneminde, Mehdiyet döneminde kan akıtma yok diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ehli sünnetseniz, peygamberimizin söylediklerine titizseniz, peygamberimizin bu sözünü dinlemeniz gerekiyor.
Evet. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar gece yarısı 12'de canlı yayında olacak inşallah. 1'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.